Abi bu Kore Bakozu'na ilgili bir iki gelişme konuşmuştuk ya senle kayıttan
Evet.
önce. Bunlar ne? Yani bize ufak bir içi aydınlatsana.
Evet, Crew 9 fırlatma görevi gerçekleştirildi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Daha önce konuşmuştuk zaten. Hani kurtarma görevine dönüştürülen rutin Uluslararası Uzay İstasyonu görevlerinden biri Crew 9. İki tane astronotla beraber gitti çünkü Crew Dragon 4 kişilik bir araç normal şartlarda ve iki tane astronotla beraber Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti. Oradan 4 kişi dönecek. Starliner sonucunda orada masruk olan iki astronotla beraber. Kenetlenmesi başarılı şekilde gerçekleştirildi. İşte içindeki iki astronot, bir tanesi Rus, bir tanesi Amerikalıydı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içine girdi ve önümüzdeki ayın, yanlış hatırlamıyorsam, Şubat ayında gelecekler, geri dönecekler.
Önümüzdeki yıl.
Yani aynen 2025'in Şubat ayında.
Aslında daha önce konuştuğumuz gibi bayağı bayağı
Bayağı
bayağı
uzun.
uzun süre kalmış olacak astronotlar. Evet. Bir seneye aşkın bir süre olacak sanırım. Doğru
Ya
mu?
şu anda zaten aynen 90 gün civarında, hatta 90 günden çok çok daha fazla bir süredir uzaydalar Starliner astronotları. Yani 10 ay, 11 ay tarzı bir şey olacak yine muhtemelen yani. Aşağı yukarı. Tam şu an aklımda
Evet.
hesaplayamadım ama. Bir yandan ben aslında mahsur kalan, tırnak içinde mahsur kalan astronotlardan biriyle konuşmayı çok isterdim. Hani çünkü bu durumla alakalı gerçekten ne düşündüklerini çok merak ediyorum. Çünkü şey gibi hikayeler durdum işte, mesela mahsur kalan astronotlardan bir tanesi kadın ve diyor ki işte kızının zannedersem ya doğum gününü ya da mezuniyetini mi ne kaçırmış. Hani bunun gibi iki astronot içinde ailevi problemler varmış. Aralarında hani böyle negatif bir durum yaşanmaz muhtemelen de, ilginç yani nasıl etkilendiklerini ben bu konuda açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü yani şimdi sosyal medyada vesaire paylaşılana göre yani orada çok mutlular, çok işi arıyorlar falan, o şekilde paylaşılıyor ki muhakkak işi arıyorlardır. Tartışılacak bir şey değil ama mutlular mı acaba? Ne hissediyorlar, ne düşünüyorlar bu durumla alakalı? Veya içlerinde bir güvensizlik var mı, korku var mı? Çünkü yani düşünsene, oraya bir araçla gidiyorsun ve oraya girdikten sonra seni oraya getiren aracın, tırnak içinde söyleyeceğim bunu yine, bozuk olduğunu öğreniyorsun. Ardından o araç işte güvenlik amacıyla seni almadan geri iniyor. Hani böyle bir şey hissiyatı oluşabilir. Bulunduğum bölgeye ve buraya geldiğim araç dolayısıyla güvensizim hissiyatı oluşabilir ki bulunduğu yere de bakacak olursak Uluslararası Uzay İstasyonu uzaydasın yani. Etrafında sınırlı sayıda insan var ve sürekli olarak bir şeylerin yapıldığı, görevlerin gerçekleştirildiği bir ortamdasın. Hani öyle kişisel dertlere çok ayrılabilecek bir ortam yok orada. Ya bunun gibi bir durumda acaba psikolojileri nasıl etkileniyordur? Çok merak ediyorum.
Ya aslında çok çok da önemli bir noktaya değindin şey olarak. Astronotların ya da işte hani bu tarz ekstrem meslek yapanların ya da idealize ettiğimiz insanların bazen insan olduğunu unutuyoruz. Dediğin gibi hani işte bir aileleri olduğunu unutuyoruz. Kızının doğum günlüğü ya da belki çok daha önemli bir şeyi kaçırmış ya da kaçıracak olabilir de hakikaten dediğin gibi. Keşke bir şansımız olsa da bu astronotlardan biriyle de konuşma imkanımız olsa.
Yani emin olamadığımız bir durum. Belki geldikten sonra katıldıkları programlarda veya söyledikleri şeylerde gerçekte tam olarak ne hissettiklerini belli ederler. Onu da bekleyip göreceğiz.
Ama malum bu hafta birazcık gündem olarak çok fazla bir şey yok. O yüzden sana uzay ve havacılık hakkında yeni olan şeylerden ziyade eskiden yaşanmış olan ya da insanların aklına takılmış olan bir takım sorular sormak istiyorum.
Tabii ki.
Abi hazır Crew 9 ile ilgili konuşmuşken uzayda ya da yerdeyken uzay ve havacılıkta belli başlı şeyler ters gidebiliyor malum. Tarihte bunun belli başlı örnekleri var.
Evet. Bazıları insanlı
Özellikle
oluyor.
de evet bazıları insanlı oluyor ve maalesef bir takım kayıplar yaşanabiliyor. Columbia ve Challenger kazaları hakkında bizi aydınlatabilir misin birazcık?
Columbia ve Challenger faciasının ikisi de uzay mekiği programında yaşanmış facialar. Yani ya buna geçmeden önce aslında birazcık uzay mekiklerinin tam olarak ne olduğunu, neden Amerika'nın öyle bir şeye ihtiyaç duyup ürettiğinden konuşmak lazım. Şimdi uzay mekikleri dediğimiz şeyler aslında bir nevi uçağa benzeyen uzay uçaklarıdır tırnak içinde. Ki zaten gerçekten de şekline baktığınız zaman kanatları vardır, işte elevatörü vardır, kuyruğu vardır falan. Yani bildiğimiz uçaktır aslında. Amerika'nın veya daha doğrusu NASA'nın böyle bir araca ihtiyaç duymasının birinci sebebi uzaya tek seferde büyük yükleri çıkarabilmek. Bu uzay mekiklerinin kokpit kısmı haricindeki diğer alanlarının birçoğu boş. Ve o boşlukta çok büyük yükler taşınabiliyor. Böyle baktığınız zaman gövdesinin arkasındaki bir kapak açılabiliyor ve oraya devasa yükler konabiliyor. Ki zaten mesela Hubble Uzay Teleskobu uzay mekikleriyle yörüngesine yerleştirilmiştir. Hubble Uzay Teleskobu tek parça şekilde uzay mekiğiyle çıkarılmıştır uzaya. İkinci amaç tekrar kullanılabilir sistemler üretmek. Tanıdık geldi mi?
Yani evet, bugün bazı sistemler tekrar kullanılabiliyor.
SpaceX'in Falcon 9 sistemi özellikle. Tekrar kullanılma meselesi aslında belki de dışarıdan bakan biri için çok önemli bir mesele olmayabilir ama fiyat anlamında aslında çok önemlidir. Yani siz bir sistemi özellikle uzaya yük taşıdığınız bir sistemi tekrar tekrar ufak bakımlarıyla kullanabiliyorsanız çok büyük bir maliyet tasarrufu yaparsınız. NASA'nın da en büyük amaçlarından biri buydu. Yani bu amacını gerçekleştirebildi mi? Uzay mekikleri beklenildiği kadar verimli sonuçlar verebildi mi? Ayrı bir mesele, veremedi. Çünkü hem bakım maliyetleri çok fazlaydı, çok hasar alıyorlardı inişler ve kalkışlar esnasında ki pratik sonuçları olarak da. Normalde işte diyorlar ki biz işte yılda şu kadar fırlatma yapacağız diyorlar ve taahhüt ettikleri fırlatma sayısının yanına bile yaklaşamıyorlar. Her neyse, üçüncü sebep de uzay mekiklerinin geliştirilmesinin tahmin edilebileceği gibi, nasıl söyleyeyim, Soğuk Savaş dönemine hitap eden, Soğuk Savaş'taki psikolojik üstünlük çıkarlarına hitap eden bir durum bu da. Yani Amerika diyor ki benim bir uzay gemim var. Hani filmlerde olduğu gibi. Uzayda istediğim yere gidebileceğim, istediğim yere bir sürü insanı taşıyabileceğim bir sistemim var diyor. Ve ciddi manada söylüyorum, uzay mekiklerinin böyle uçağa benzemesi, havalı bir görünüme sahip olması tarzı durumların sebebinin de bir kısmı buna bağlı. Çünkü gerçekten yani bunun gibi sistemlerin geliştirildiği zamanlarda hani bütün her şey bilim adına yapılmadı. Ay görevleri mesela hani uzay mekiklerinden çok çok daha önce ama şimdi mesela Oğuz sen inanabiliyor musun ay görevlerinin tamamen bilimsel amaçlarla yapıldığını?
Ya tabii ki hayır. Yani o dönemde yapılan birçok görevin arkasında bir takım politik sebepler var zaten. Özellikle senin söylediğin gibi Soğuk Savaş döneminde bu uzay yarışı denen dönemle alakalı. İşte Sovyetlerin Sputnikleri göndermesi, buna karşılık olarak Amerika'nın Ay'a gitmeye çalışması vesaire gibi birçok şey var. Ve bunların tabii ki sebebi sadece bilime katkı olsun diye değil, genel olarak ağırlıklı sebebi aslında karşısındaki ülkeye karşı kendi gücünü gösterebilmek, burada iki süper gücün birbirlerine düşeni kanıtlayabilmek baktığınız zaman.
Yani bir yandan da aslında uzay alanını kullanarak politik anlamda üstünlük sağlanmaya çalışması da aslında çok da mantıksız bir şey değil. Çünkü uzay dediğin şey senin o zamana kadar geliştirdiğin mühendisliği ve bilimini sınayacağın yer. Hepsini maksimum düzeyde, uç seviyelerde kullanmaya çalışacağın yer. Ve orada başarılı olman demek şu anlama geliyor. İşte atıyorum Rusya Sputnik 1'i gönderdiği zaman Amerikalılar şunu düşünmüş. Amerikalılardan kastım hani genel olarak halkın tamamı. Demişler ki ya işte Rusya bir uydu gönderdi Sovyetler Birliği. Biz bu uydunun gönderdiği sinyalleri, radyoları doğru frekansa ayarladığımız zaman duyabiliyoruz. Rusların yaptığı bir şey periyodik olarak bizim üzerimizden geçiyor. O zaman bunlar bunu istediği zaman bizim tepemize de düşürebilir. İşte balistik füze dediğimiz şeyin korkusu da aslında o zamanlara dayanıyor. Tabii o, yani, o tarihlerde bu tip bir şeyi çok büyük hassasiyetlerle yapmanın çok bir imkanı yok. Fakat oluşan paranoya bu yönde. Tam anlamıyla uzay dediğin şey, uzayda üstünlük sağlamak demek, özellikle o zamanlar için politik ve askeri olarak aynı zamanda üstünlük sağlamak demek. Uzay mekiği olayı da bununla alakalı. Yani hatta o zaman da işte Rus yazarların yazdığı bazı şeyler var. Diyorlar ki işte Amerikalılar bizim uzayda kuracağımız bir istasyona gelip istasyondaki kozmonotları öldürebilir falan bunun gibi böyle. Çok da aslında fantastik olmayan, yani neden olmasın diye sorulabilecek hikayeler yazmışlar. Yani büyük bir paranoya yani. Kim o dönemde uzay konusunda bir üste geçerse öbürü için bu paranoyaya dönüşüyor. Haklılar da. Ya dolayısıyla hani uzay mekikleri de bunun sonucunda ortaya çıkmış bir program. Ama tabii bilime katkısı var mıdır yok mudur sorusuna gelirsek de tabii ki vardır. Çünkü uzay mekikleri gerçekten de dönemine göre aslında çok yüksek teknolojiye sahip araçlar. Çok yüksek kapasiteye sahip araçlar. Fakat o kaza olayları, Challenger ve Columbia olayı birazcık da nasıl söyleyeyim, bu işin kötü tarafıyla alakalı. Bu işin çok fazla görünmeyen, bilinmeyen, pis tarafıyla alakalı. Şimdi mesela atıyorum Challenger kazasını inceleyelim. Challenger uzay mekiği daha uzaya çıkış esnasında infilak etti. Ya mesela bunun sebebi bu uzay mekiklerini uzaya fırlatırken böyle meşhur bir profili vardır onun. Böyle bir tane ortada kocaman turuncu bir tank. O turuncu tankın iki yanında daha ince yakıt tankları, katı yakıt tankları ve ona bağlı bir tane uzay mekiği. Challenger uzaya doğru tırmanırken bu katı yakıt tanklarını, daha doğrusu katı yakıt tankının parçalarını birbirine bağlayan o bağımlarda contalar var. Yakıtın dışarı sızmasını engelleyen contalar. Kelepçe mantığıyla o tank parçaları birbirine bağlanıyor ve o kelepçelerin arasında da conta var. Problem bu contalardan çıkıyor. Contalar için kullanılan malzemenin kırılgan bir hale dönüştüğü ve dolayısıyla çatlama yapıp hani yakıt sızmasına izin verdiği o zamanlarda bilinmiyor. Ve dolayısıyla yani bu durum Challenger'ın tamamen havaya uçmasıyla sonuçlanıyor. Sence bu olacak bir iş mi yani?
Yani olmaması gereken bir iş diyebilirim. Olmayacak iş demek çok doğru olmaz çünkü zaten örneği gözümüzün önünde. Fakat olmaması gereken bir şey. Bu kesinlikle rahatlıkla söyleyebileceğim bir şey yani.
Ki bunun arkasında çok fazla mühendisler ve NASA yöneticileri arasında dönen bir takım entrikalar var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bazı mühendisler ben buna imza atmam deyip işi bırakıyorlar. Buna nazaran Kolombiya'da aynı şekilde. Kolombiya'da yani daha doğrusu aynı şekilde derken benzer şekilde Kolombiya bu sefer dünyaya dönerken atmosferik sürtünme dolayısıyla infilak ediyor. Aracın altındaki ısı kalkanı hasar alıyor ve bu hasar sonucunda iniş esnasında araç havada infilak ediyor. Yani bu şekilde ve yani NASA'nın bir şeyleri hızlı yapma uğruna sebep olduğu başarısızlıklar. Tabii ondan sonra ders alındı. Zaten çok geçmeden uzay mekiği programı iptal edildi. Zaten çok zorlama mühendislik bir programdı. Yani o uzay mekiklerinin bir sürü daha problemi vardı. Yani o şekilde atlatılan bir süreç oldu. Sonucunda ne oldu? 15'i aşkın insan öldü. Yani.
Peki abi Challenger ve ekonomiyi konuştuk ama bir görev daha var yine boş olmayan bir şekilde sonuçlanmış. Apollo bir görevi. Bundan da bahsetmemiz gerektiğini düşünüyordum.
Abi Apollo 1 görevi çok fena. Çok fena sonuçlanan bir görev. Yani duyduğumda bile tüylerim diken diken oluyor. Durum şu. Apollo 1 görevi bildiğimiz Apollo programının ilk görevlerinden. Ve daha başlamadan başarısızlıkla sonuçlanan ve yanlış hatırlamıyorsam 3 tane astronotun ölümüne sebep olan bir görev. Şu oluyor. Astronotlar fırlatmadan yanlış hatırlamıyorsam 2 veya 3 gün önce Apollo 1 görevinde kullanılacak olan kapsülün içine giriyorlar. Eğitim amaçlı, prova amaçlı. Sanki fırlatılacaklarmış gibi bütün prosedürler aynı şekilde takip ediliyor. İşte astronotlar içeri giriyor, kapsülün kapağı kapatılıyor, içerisi oksijenle basınçlandırılıyor vesaire. Ardından astronotlar telsizden içeride bir yangın olduğunu söylemeye başlıyorlar. İçeride yangın çıktığını bağırmaya başlıyorlar çok kötü bir şekilde. Ve çok fazla vakit geçmeden telsiz sesi kesiliyor. Sonucunu herhalde söylemeye çok da şey yoktur. İçerideki 3 astronot yanarak ölüyorlar. Şimdi bu neden oluyor? Birincisi şu. Eskiden kapsüllerin içinde bizim bildiğimiz normal atmosfer koşulları yerine ki bunlar da işte %21 oksijen, %78 azot ve 100 kilopaskal basınç. Bunun yerine 35 kilopaskal basınçta %100 oksijen kullanılıyordu. Ve oksijen %100 olarak bir ortamda bulunduğu zaman aşırı derecede yanıcı hale gelen bir gaz. Sorunlardan bir tanesi bu. Apollo 1 görevinin gerçekleştirileceği kapsülde %100 oksijen bileşimine sahip bir gaz kullanılmaz. İkinci problem de Apollo 1 görevinin gerçekleştirileceği kapsülün o kadar da iyi bir kapsül olmaması ve elektrik sızıntıları gibi problemleri olması. Yangının sebebi tabii ki tam olarak bilinemiyor. Fakat oradaki oksijen tutuşmasının en muhtemel yolu da kablolarda meydana gelen bir elektrik sızıntısı, bir kıvılcım atımı vesaire. Bunun sonucunda da dediğimiz gibi astronotlar içeride yanarak ölüyor. Ki buradaki işte mesela yanma olayı başladıktan sonra astronotların yapabileceği bazı şeyler var. O da tabii ki aracı terk etmek. Fakat hem içerideki basınç düşük olduğu için atmosfer basıncına göre hem de zaten o kapak içeriden açılacak şekilde tasarlanmadığı için astronotlar aracı terk edemiyorlar. Bir de yine bambaşka bir sorun. Kapsülün içinde yanmaya müsait malzemeler bulunduğu için ortaya çıkan yangın o malzemelerin de hemen yanmasına sebep oluyor ve yani ya tamamen bir ölüm makinesine dönüşüyor uzay kapsülü. Bu hatanın sebebi insanların işini düzgün yapmaması olmayabilir. Yani Columbia ve Challenger'a göre bu çünkü çok daha şey bir hata. Yani daha beklenmedik olarak ortaya çıkmış bir hata. Fakat tabii araçta neden elektrik kaçağı vardı? Araç neden içeriden açılmıyordu? Aracın içinde neden yanmaya müsait malzemeler kullanılmıştı? Ve Ay'a gitmeyi düşünüyorsunuz ama %100 oksijenin çok kolay yanabileceğini bilmiyor musunuz? Tabii ki biliyorsunuz.
İşin aslında yine
Bu kadar
baktığın
değil.
zaman insan hataları ve mühendislik hataları, bir takım belki hesaplama
E
hataları
tabi.
ya da belki de diğer görevlerde bahsettiğimiz gibi yani bir sıkıntı olmaz, bir sıkıntı çıkmaz gibi bir düşünceyle yapılmış, yapılmaması gereken bir takım ihlaller sonucu yaşanan bir facia daha. Kaldı ki hem uzay hem de havacılık tarihi, yani özellikle havacılık tarihinde bu tarz ufacık şeylerden yaşanan çok trajik olaylar fazlasıyla var. Bunun örnekleri
E tabi
fazlasıyla var.
kurallar kanla yazılıyor.
Evet.
Havacılık uzayda yazılan pek çok kural bir kazanın sonucunda yazılıyor, ortaya çıkıyor. O kazada daha önceden tahmin edilmemiş bir durum meydana geliyor. Ve o durum için alınan önlem kural olarak ekleniyor kitaba. Yaşamaya devam eden insanlar için evet güzel bir şey. daha önlemli bir nasıl söyleyeyim, daha önlem alınmış bir şekilde biz bu havacılık araçlarını özellikle kullanabiliyoruz. Fakat ölen insanlar bunların sonucunda bunu hak etti mi? Hak etmedi tabii ki yani.
Ya da aileleri, onlardan
Yani
geriye
kesinlikle.
kalan akrabaları vesaire. Evet, birazcık aslında işin aslına baktığımız zaman iç karartıcı bir bölüm oldu ama bu konuştuğumuz şeyleri unutmamak da lazım. Her ne kadar hoş şeyler olmasa da, iç karartıcı olsa da geleceğimizi şekillendirebilmek ve tedbirleri buna göre alabilmek için bunları da unutmamak lazım bir yandan.
Evet, yani dediğim gibi ne kadar tatsız olsalar da ders alınması gereken durumlar sonuçta. Ve bu arada biz yani işin sadece NASA tarafını konuştuk bugün. Bir de işin Rusya tarafı var. Çok daha karanlık. Tahmin edebileceğin gibi senin de.
Büyük ihtimalle orada bilmediğimiz ve ortaya çıkmamıştı bir ton şey vardır.
Yani tabii muhakkak vardır yani. Çok komplo teorileri var bununla alakalı.
Evet.
Yani Rusya'nın ne kadar kapalı bir sistem olduğunu düşündüğümüz zaman, yani demir perde diye bir tabiri var yani sonuçta. Ne kadar kapalı bir sistem olduğunu düşündüğümüz zaman yani muhakkak bizim bilmediğimiz bazı olaylar vardır. Özellikle uzay yarışı içerisinde gerçekleşen.
O zaman Akla Havalı'nın bu haftaki bölümünde bu şekilde sonlandırmış olalım. Umuyoruz bir daha hiç bu tarz facialar yaşanmaz. İnsanların öldüğü ya da zarar gördüğü, hepimizin temennisi bu yönde. Öte yandan senin de söylediğin gibi daha bu işin Rusya yüzü var. Umarım başka bir bölümde de bu işin o yüzünü de konuşmuş oluruz. Dediğimiz gibi bunları bilmek aslında geleceğimizi şekillendirebilmek ve adımlarımızı dikkatli atmak açısından önemli bir husus. Evet, o zaman abi ufaktan bu haftaki bölümün sonuna gelelim. Dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Senin de ağzına sağlık. Hoşça kalın.
Hoşça kalın, görüşmek üzere.